Herkese gerçekten hoş geldin diyorum büyük bir sevinçle. Rabbimiz her zaman ifade ettiğim gibi bize rağmen çalışıyor. Sorunlarla boğuşan varlıklar da olsak, sıkıntıları içerisinde koşan varlıklar da olmuş olsak, Rab bir şekilde bizi rahatlatıyor. Dualar aracılığıyla, kardeşlerin teşvik sözleri aracılığıyla teselli buluyoruz, güç buluyoruz. Ve bu çarpık düzen içerisinde, bozuk dünyamızda gerçekten sağlam adımlarla ilerleyebiliyoruz. Gelişerek, büyüyerek, Rab'de büyüyerek öyle söyleyeyim. Ve gerçekten görüyorum ki değerli kardeşler, bir kardeşin hayatında bir hastalık varsa ya da boğuştuğu bir sorun varsa, onun içinde bulunduğu sıkıntılar tabii ki beni duaya yöneltiyor o kardeş için, ama bir açıdan da kendim için şükrediyorum ki ya Rab, şükrederim ki öyle bir sorunum olmadığı için. Yani bazen etrafımızda gelişen olaylara baktığımız zaman, sorunlara baktığımız zaman, hastalıklara baktığımız zaman, o hastalıklarla bizden mücadele etmediğimiz için, o hastalıklar bizlerde olmadığı için gerçekten şükredebiliriz. Gerçekten Rab'be hamd edebiliriz sevgili kardeşler. Bugün Stuttgart'ta bir toplantıdaydım. Yılda bir kez gidiyorum oraya. Orada ayakları pek fazla sağlıklı değil herhalde, doğuştan felçli bir kişi. Onun eşini yakından tanıyorum. Onunla biraz sohbet etme imkanı buldum. Gerçekten onun ayakta durması bile zor. Adama baktığım zaman bir destek bulması gerekiyor ki ayakta rahat durabilsin diye. İçimden şükrettim gerçekten. Yani baktığım zaman ayaklarım sağlam. Baktığım zaman ellerim sağlam. Yani tamam, gözler o kadar çok sağlam değil ama bedenimin birçok azası, birçok parçası sağlam. İnsan böyle şeyleri gördüğü zaman gerçekten şükretmemesi mümkün değil. Onun için her zaman şükredelim. Bizler bazı şeyleri göremiyoruz. O Rabbin güzelliklerini, iyiliklerini bazen göremiyoruz. Aslında gerçekten çok şey var Rab'be şükredebileceğimiz. Şu an burada olmuş olmak bile, bu binanın içerisinde olmak bile gerçekten büyük bir ayrıcalık. Böyle bir imkana sahip olmayan birçok kişi var. Gerçekten şükredelim sevgili kardeşler. Rab'de sevinçle coşalım. İki pazar üst üste Yuhanna 13. bölüme takılıp kalmıştık değil mi? Orada 13. bölümde İsa Mesih'in 12 öğrencisinin ayaklarını yıkadığı ile ilgili bir konuydu. Ve o konuyu ele alaraktan İsa'nın orada sergilemiş olduğu 7 ayrı harekete bakmıştık. Değil mi? İsa sofradan kalkıyor. Değil mi? Eline havluyu alıp beline doluyor. Leğene su koyup öğrencilerin ayaklarını yıkayıp beline doladığı havluyla da ne yapıyor? Öğrencilerin ayaklarını kuruluyor. Ve şimdi gerçekten bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşler, unutmadan söyleyeyim. Hem Neuf'undaki kardeşlerden hem de bugün Stuttgart'taki kardeşlerden size bol bol selam ve sevgiler var. Bu 13. bölümde bir türlü çıkamadım ben. Bu hafta içerisinde birkaç kez yine okudum. Aslında dedim ki yani bu konunun içerisinde farklı bir şekilde de anlatılabilecek bazı noktalar var diye gördüm. Dedim ki aslında yine bu 13. bölümde kalalım. Orada aslında çok belirgin, çok açık, çok net bir şekilde ortada duran iki önemli noktayı da ben burada anlatmak, sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Ama bunu yaparken değerli kardeşler, sadece Yuhanna 13. bölümden okumayacağım. Ya da Bülent kardeş okumayacak ya da sizler okumayacaksınız. Aynı zamanda da Markos'tan ve Luka'dan da okuyacağız. Örneğin Bülent bize Markos 10. bölümü açsın. Markos 10. bölümü açsın. 32. ayetten 37. ayete kadar olan parçayı bize okusun. Reşit de Luka 22'yi bize açsın. Luka 22'yi açsın. Ve 14'ten 20'ye kadar olan parçayı bize okusun. Ve Türkçe değil mi seninkisi? Alper de geçen hafta gerçi okumuştuk ama Yuhanna 13. bölümün ilk 5 ayetini bize okuyacak. Evet, Bülent 10. bölüm Markos 10 ayet 32'den başlayacak, 37'ye kadar okuyacak, 37 de dahil. Reşit de 22'den başlayacak, 22. bölüm Luka 14. ayetten 20'ye kadar ve Alper kardeşimiz de 13. bölüm Yuhanna ilk 5 ayeti bizlere okuyacak. Buyurunuz. Evet, buyur Bülent. Ya.
Ara çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Arkasından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz dedi. İnsanoğlu baş kainlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki ruhlara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün sonra, üç gün sonra dirilecek. Yakup'la Yuhanna'nın biri.
Evet.
Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp öğretmenimiz bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz dediler. İsa onlara sizin için ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Sen yüceliğine kavuşunca birimizi sağında ötekimizi de solunda oturma ayrıcalığını ver dediler.
Ya. Evet, ben bu araya bir parça sokacağım. Ondan sonra sen devam edeceksin, tamam mı? 41. ayetten devam ediyorum. Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insan oğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olaraktan vermeye geldi. Buyur Reşit, 22. bölüm.
Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısır yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, fısır yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde
evet. 20'ye kadar.
Yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu an benimkinle birlikte sofradadır.
Evet. Evet. Şimdi 24'ten itibaren okuyorum. Alper'den önce okuyacağım. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanı yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı? Hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Yuhanna 13 ilk 5 ayeti de senden rica edelim. Ya, teşekkürler. Şimdi bu birçok ayet okuduk değil mi? Bu ayetleri birazcık böyle kafanızda canlandırmaya çalışın. Bu ayetlere baktığımız zaman ortaya iki sonuç çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hizmet etmeye istekli, gayretli, gayret içerisinde olan Rabbimizi görüyoruz. Bir tarafta değil mi? Öbür tarafta da kendini önde görmeye çalışan, kendini önde tutmaya çalışan, büyük olmaya gayret eden öğrencilerin durumuyla yüz yüzeyiz. İki farklı durumla karşı karşıyayız sevgili kardeşler. Geçen hafta ya da önceki iki pazar ifade ettiğim gibi Rabbimiz çarmıh ölümüne gitmezden az bir zaman önce öğrencilerle birlikte Kudüs'te yukarı odada ne yapıyorlar? Son kez birlikte oluyorlar. Çok önemli bir konuyu konuşmak için bir araya geldiklerinin altını çizmiştim geçtiğimiz iki hafta içerisinde. Şimdi bu olaya baktığımız zaman bu olay içerisinde görmemiz gereken çok önemli bir uygulamanın olduğunu size söylemek istiyorum. O döneme has, özgü bir uygulama, bir gelenek olduğunu altını çizmek istiyorum. Şimdi yemek verdiği zaman birisi yemek verdiğinde ya da birileri tarafından yemek verildiğinde ev sahibinin bir sorumluluğu vardı. Neydi bu? Sorumluluk şuydu. Ev sahibi mutlaka ve mutlaka kölelerinden bir tanesini kapının önüne ayak yıkayıcısı olarak koymakla sorumluydu. Çünkü o dönemin evlerinin giriş kapısında leğen, bizim tabirle memleket usulü bir de ibrik, içi su dolu ibrik, orada ayak yıkamak için dururdu. Yani o dönemde biliyorsunuz ayakkabı kapalı bir ayakkabı türü bir şey yoktu. Sandalet oldukları için topraklı tozlu yollarda yürürlerken doğal olaraktan kirleniyordu. Ve içeri girerken ayak yıkayıcı kişi ibrikle gelen misafirlere hoş geldin deyip hoş geldin dedikten sonra ayaklarını yıkayıp ve o kişiler de ellerini yıkayıp içeri yemeğe girerlerdi sevgili kardeşler. Şimdi yemek geçen sefer de vurguladığım gibi öyle masada yenen bir tarzda değildi. Yerde yine bizim memleket usulü yer sofrasında belki o zaman sahan yoktu, belki de sofra bezi gibi bir bez şey yapıyorlardı. Sadece onun üzerinde yiyorlardı. Ben mesela Diyarbakır'a gittim. Oradaki kilise topluluğuna katıldığımda bir gün önce gittiğimde orada kaldım bir akşam kardeşin evinde. Oranın pastörünün evinde kaldım. Ahmet diye bir kardeş. O oradaki uygulamak çok hoşuma gitti. Hiçbir şey koymadılar. Tepsi diye bir şey yok. Sofra bezini serdiler. Ekmekler, yemekler, her şey orada. Diz çöktük, bardaş kurduk. Neyse, oturduk. Birlikte sofradan payımıza düşeni aldık. Hamdolsun. Şimdi düşünün. Ayaklar kirli, leş gibi. Yer sofrası olduğu için insan doğal olaraktan eğilmek zorundasın. Değil mi? Eğiliyorsun, ekmek alıyorsun, eğiliyorsun. Belki çorbadan bir kaşık alıyorsun. Öyle ortada, öyle herkesin önünde bir çorba tabağı yok. Kocaman bir çanak. Çanakta herkes eğilip de şey yapıyordu. Şimdi eğilirken doğal olaraktan öbürlerinin ayaklarına da mutlaka daha da fazla yaklaşmış oluyordun doğal olaraktan. Bu standart davranış, yani ayak yıkama olayını şu şekilde düşünün. Bugün günümüzde tabii ki gelen misafirlere ayaklarını yıkayıp da biz içeri almıyoruz. Ama yine bir şey benziyoruz buna benzer. Bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hoş geldin diyoruz. Paltosunu alıyoruz. Öpüşüyoruz. Paltoyu asıyoruz. Ayağına terlik veririz bir çift. Değil mi? Kokuları fazla evi kokusunu değiştirmesin diye. Ve ne yapıyoruz? Bir tazelenme niteliği de kolonya döküyoruz. Değil mi? Ve ne yapıyoruz? O kolonya bir şekilde odanın atmosferini de bir anda değiştiriyor. Yani bir şekilde o dönemin ayak yıkama olayını günümüzde bu şekilde karşılaştırabiliriz. Yani o dönemde o standart bir temel bir davranıştı. Bu da bugün de günümüzde bizim yaptığımızda bir temel davranış. Hala aynı şeyi biz uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi biraz hayal gücünüzü kullanmanızı sizden rica edeceğim. Biraz böyle hayalinizi kullanın. O günlere sizi biraz götüreyim. Şimdi düşünün ki İsa Mesih'in öğrenciyle birlikte olacağı odada siz varsınız. Tamam mı? Ama siz görünmüyorsunuz. Siz olup biten her şeyi görüyorsunuz ama o kişiler sizleri görmüyor. Ve bakıyorsunuz. İsa Mesih 12 öğrencisiyle birlikte yukarı odanın merdivenlerini ağır ağır basamaklarını ağır ağır çıkıyor. İlk öğrenci yukarı odanın kapısından içeriye giriyor. Şimdi alışkı bu ya, gelenek olaraktan. Doğal olaraktan öğrencinin ilk yaptığı şey gözleriyle kapının başında dikilen ayak yıkayıcısını arıyor. Ama ayak yıkayıcısı orada yok. Leğen var, suyla dolu ibrik var ama ayak yıkayıcısı yok. Ve ne yapıyor? Hiçbir şey yokmuş gibi oradan geçiyor ve kendi kendine şöyle diyor. Ben mi ayakları yıkayacağım? Ben İsa'nın büyük öğretmenin öğrencisiyim. Seviye olaraktan o kadar aşağı inecek durumda değilim, kusura bakma diyor içinden. Siz her şeyi görüyorsunuz ve bir an önce sofrada en güzel yeri kapıyor. İkincisi aynı şekilde kapıdan içeri girerken bakıyor ki ilk öğrenci ne kendi ayaklarını yıkıyor ne de üstünü çıkartıp diğer öğrencilerin ayaklarını yıkama eylemi içerisine giriyor. Hayır. Çekip gidip sofrada yer aldığı için o kişi de diyor ki o yapmadı, ben mi yapacağım? Günümüzde aynı şeyi çok yapıyoruz değil mi? O yapmadı, ben mi yapacağım? Hadi canım sen de diyor. O da bakıyor, gözüne kestiriyor. O da çok güzel bir yer buluyor kendisine. Gidiyor sofrada, o da yerini alıyor. Arkasından diğerleri aynı şekilde. Aynı şekilde ibriği ve leğeni geçip hiçbir şey yokmuş gibi gidiyorlar, sofrada yerlerini alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Ayaklar leş gibi yıkanmamış. Ondan sonra yayılıp böyle sanki gıcıklık varmış gibi birbirlerine ayaklarını koklatarcasına böyle. Çünkü ben bir filmde görmüştüm. Gerçekten eski tarihi bir filmdi. Belki de öyleydi. Belki de oturma da yoktu. Yatmışlar böyle bir kolonun üzerine yayılmışlar böyle. Herkes hani bacakları birbirine daha çok yakın. Ve hepsi yiyorlar, içiyorlar yayılmış bir şekilde. Ben diyorum ki belki de öyleydiler. Herkes böyle sanki öyle olmaz, böyle olur dercesine yayılmış bir şekilde sofradan bir şekilde nasiplerini almaya çalışıyorlar. İsa da tabii gelip o da sofrada yerini alıyor. Ama İsa suya bakıyor. Öğrencilerin ayaklarına bakıyor. Gerçekten korkunç bir manzarayla karşı karşıya. Şimdi düşünün değerli kardeşler. Bu noktaya kadar İsa Mesih yaklaşık 3 yıl, hatta 3 yıldan biraz daha fazla bir süre öğrencilerle birlikte oldu, değil mi? İsa öğrencilerine konuştu. Konuşurken birçok simgeler kullandı. Birçok semboller kullandı. Ve simgelerle öğrencilere değişik konularda onlara konuştu, onları aydınlattı. Ama ne hikmetse İsa'nın 3 yıl boyunca söylediklerinden tek bir söz ya da tek bir simge, örnek yüreklerinde tek bir iz bile bırakmış değil. Ne korkunç bir şey. İsa mutlaka okuduk değil mi? İsa mutlaka kutsal kitap diyor ki eğer diyor bütün her şey kutsal kitaba yazılmış olsaydı kitaplara sığmazdı diyor. Bizim şu anda elimizde olan kitabın belki de 100 daha katı kitap olması lazımdı. Ama olması gerekenler içinde tabii ki. Demek ki çok olaylar yaşadılar. Öğrenciler öğretmenleriyle beraber, İsa ile beraber. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki İsa onlara hiçbir şey etki bırakmamış gibi bir tutum sergiliyorlar değerli kardeşler. Ve ben kendi kendime sordum doğal olaraktan. Ya bırakın birbirinizin ayağını yıkamayı. Hiç olmazsa insan kendi ayağını yıkasa. Kendi ayağını da yıkamıyor. Hadi bırakın, madem öyle sen kendini diğer öğrencilerden belki biraz daha üstün görürsün. Niye ben bunu söylüyorum? Çünkü okuduk ya. Okuduğumuz halde ne diyor? Aralarında tartışıyorlardı hangimiz daha üstünüz diye. Yani bu yapı içerisinde öğrenciler. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar, hadi bırak birbirinizin ayağını yıkamayı. Ama hiç olmazsa Efendinizin, Rabbin, İsa'nın ayaklarını keşke yıkamış olsalardı. Demek ki ben şunu şu şekilde söylemekte yarar görüyorum. Rablerine bile hizmet edebilecek kadar alçak gönüllü değildi bu kişiler. Yani kırık bir yüreğe sahip değildiler. Rabbimiz onlara aslında hizmet etme konusunda çok güzel bir fırsat vermişti. Ama onlar hem kardeşlerine hizmet etme konusunda hem de Rab'be hizmet etme konusunda o fırsatı, o güzelim fırsatı kaçırmışlardı. Ne yapıyor Rabbimiz de böyle bir manzara karşısında doğal olaraktan tam Rabbimizi yansıtan bir doğal bir yapı olaraktan ayağa kalkıyor ve hiçbiri niçin sofradan kalktığını bilmiyor. İsa niçin sofradan kalktığının farkında ayırdığında değiller bunlar. İsa sofradan kalkıyor ve ne yapıyor? Yavaş yavaş leğene doğru, ibreye doğru yöneliyor. Beline havluyu doladıktan sonra leğeni çekiyor. Eminim ki ayaklarını koyduruyor içine. İbrikten suyu dökerekten ayaklarını başlıyor yıkamaya. Düşünün. Aslında ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman onlardan çok çok daha üstündü. Değil mi? Göksel tahtını bıraktı. Yeryüzüne geldi Rabbimiz. Ve dikkat edin. Biraz gözünüzde canlandırın. Böyle bir kişi öğrencilerin ayaklarının önünde diz çöküyor. Ayakta mı onları yıkadı? Diz çökmesi gerekiyordu. Bunu ben düşündüğüm zaman gerçekten duygulanıyorum. Benden çok çok yukarıda olan, çok çok üstün olan Rab bir hizmetçi konumunda eğilip benim leş gibi kokan ayaklarımı yıkıyor. Hepimiz için güzel bir örnek olsun bu sevgili kardeşler. Ben şunu söylemeye çalışıyorum değerli kardeşler. Eğer birisi bana sorsa hangi davranış bizi Rabbe benzer kılar? Hangi tutum, davranış bizi Rabbe benzer kılar diye bir soru sorsam eminim ki şunu söylerdim ben de başkalarına hizmet bizi Rabbe benzer kılar. Bakın, Rabbe hizmet değil. Rabbe hizmet etmek bize acı vermiyor. Rabbe hizmet etmek bizi teşvik ediyor. Rab için koşuyorum diyoruz. Rab için yapıyorum bunu. Rab için yapıyorum. Ama ben bunu Bülent için yapıyorum. Ben bunu kardeşim Alper için yapıyorum. Bunu demek çok daha zor. Değil mi? Ha, Alper kim be? Alper de kim oluyor? Bülent de kim oluyor? Ben pastörüm. Ben bazen diyorum da gerçekten kendi hayatımda görüyorum. Herhalde tamam Rab bunu aslında şey yapmıyor ama kutsal kitapta o güvenceyi veriyor bize. Kimse Rabbin önünde utandırılmayacak diyor. Belki o kardeşlerin, yanlış yapan kardeşlerin utandığını biz belki görmeyeceğiz ama ben eminim ki yaprak ağaçtan dökülürken böyle kaykıla kaykıla dökülüyor ya, o şekilde Rabbin çocuklarından bile dökülenler olacak değerli kardeşler. Çünkü bakıyorum gerçekten herkes bir yarış halinde. Herkes önde olma gayreti içinde. Geçen hafta ben ne dedim? Değerli kardeşler dedim, herkes fırıncı olmaya çalışırsa buğday nereden gelecek dedim, değil mi? Değil mi? Buğdayı eken kişiye de ihtiyaç var mı, yok mu? Onu biçip de fırıncıya getirip değirmenciye getirecek olan kişiye ihtiyaç yok mu? Var, değil mi? Ama Rabbimiz bakın ne diyor değerli kardeşler. Bölümün 15. ayetinde. 13. bölüm Yuhanna 13 ayet 15'te. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Şimdi örnek kim? Rabbimizin kendisi. Ne yaptı örnek olaraktan? Diz çöktü, ayakları yıkadı. Yani başkalarına hizmet etti. Burada biz bunu göreceğiz. Demek ki Rabbe benzer olmanın yolu, ben yollarından biri demiyorum, aslında yolu diyorum, başkalarına hizmettir. Hizmetten geçiyor değerli kardeşler. Başkalarına hizmet bizi ancak Rabbe benzer kılabilir. Gerçekten mükemmel bir örnek. Gerçekten ne gurur ne de yürekte oluşan acılık, kardeşlerim kardeşlerime karşı oluşan o acılık, kardeşime hizmet etmekten beni alıkoymasın değerli kardeşler. Bunu içten söylüyorum. Onun için her zaman şunu düşünelim. Ben eğer kendimi kötü hissediyorsam bir kardeşime hizmet ederken, bir başkasına hizmet ederken, bir başkasının yükünü taşımaya çalışırken, o zaman şunu düşün. Geçen hafta da vurguladım. Sen Rab'den çok daha üstündeyiz. Sen Rab'den daha üstündeyiz değerli kardeşim. Rabbin aşağısında olduğuna göre sen çok daha fazlasını yapmakla sorumlusun aslında. Evet. Burada dedim ya konuşmamın başında iki nokta görüyorum. Bunlardan bir tanesi şu. İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Neden? Çünkü kutsal kitaptan okuduk. Çünkü diyor onları çok sevmişti. Ha, çok güzel değil mi? Demek ki bir kişiyi hizmete yönelten nedir? Sevgi. Eğer benim size karşı sevgim yoksa, sözde değil ama gerçek anlamda sevgi yoksa benim size hizmet etmem mümkün değil. Ya da içten ahlamadan, poflamadan hizmet etmem mümkün değil. İsa öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Çünkü onları gerçekten sevmişti. 13. bölümün ilk ayetinin ikinci kısmına bakın. 13. bölüm Yuhanna 13 ilk ayetin ikinci kısmı. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti diyor. Hep, sürekli. Ama hata yapmadılar mı? Çok hata yaptılar ama hataya rağmen sevdi onları. Sevmeye devam etti ve diyor ki sonuna kadar da sevdi. Diyebilir miyiz? Sonuna kadar da sevmeye devam edecek. Hamdolsun. Ben diyorum ki bundan çok daha etkin bir davranış olabilir miydi sevgili kardeşler? Rab başka nasıl gösterebilirdi sevgisini? Ama öğrenciler tam ters bir noktadaydı. Rab onları seviyordu. Onlar için hizmet etmeye istekliydi, gayretliydi. Öğrenciler de bambaşka bir konumdaydı. Onlar da yarış içerisinde. 22. bölüm Luka 22-24'te okuduk. Ne diyor Alper? Luka'yı sen açmıştın. 22-24 okur musun?
Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu.
Gördün mü? Bak, hangisi daha üstün, hangisi daha büyük olma konusunda aralarında sürekli bir çekişme var sevgili kardeşler. İlginç olan gerçekten böyle bir çekişme içerisinde olan kişiler kimler? Öğrenciler değil mi? Bunlar aralarında bir tartışma yapıyorlar, çekişme, bir sürtüşme söz konusu. Ben daha üstünüm. O da ki hayır sen değil, ben daha üstünüm. Şimdi üstün olma isteğiyle bunlar yanıp tutuşurken öbür taraftan bakıyoruz ki içlerinden bir tanesi İsa'yı ele verdi değil mi? Kendini çok iyi üstün görmeye çalışan kişinin bir karakter olaraktan ne yaptı? İsa'yı ele verdi. Birisi de ne yaptı? Petrus İsa'yı 3 kez inkar etti. Hangi davranışıyla üstün olmaya çalışıyorlardı bunlar? Peki diğer 10 kişi ne yaptı? Ha? Hiçbiri yoktu. Çarmıhta İsa asılırken onu da tüymüştü. Kaçmışlardı. Yani bu kişiler, üstün olma konusunda tartışan bu kişiler, hangi yönünü tartışıyorlarsa, o da benim için bir soru işareti oldu gerçekten. Hangi yönde bunlar üstündü Allah aşkına? Tabii yoktu. Ben şimdi ikisini örnek verdiğim için onu verdim. 12'si de yoktu tabii ki. Ama iki tanesini çok iyi biliyoruz. Değil mi? Bir tanesi inkar etti, bir tanesi de ele verdi. Ama onusu da tamamlasın diye söyledim. Tabii 12'si de kaçtı ama onu da yoktu. Piyasada yoktu. Kaçmışlardı. İsa'yı tek başına bıraktılar. Tek başına. Öyle terk edilmek kolay bir şey değil değerli kardeşler. Gerçekten çok korkunç bir duyguydu o. Ya ben bir soru sorarım size, sormak istiyorum sizlere. Bir kişi genelde bir başkasına niçin hizmet eder? Yani ya da insan olaraktan genelde başkalarına niçin hizmet ederiz? Genel olaraktan niçin hizmet ederiz başkalarına? Saygı. Bak çok güzel söyledi. Yani ben biraz daha farklı söyleyeceğim. Ben çünkü yaşadım. İnsanın yüreğinde bir suçluluk duygusu var. Kendini suçluyor. Yani başkaları mesela bir konuda ben tam detaya girmek istemiyorum ama İzmir'de ben yaşadım. Mesela bir iki kardeşin o kadar yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde çalıştığını görünce kendinde bir farklı bir duygu hissettim yüreğinde. Yani bir suçluluk duygusu hissettim. O suçluluk duygusunu bastırmak için gittim, onlara ben de katıldım hizmet etmek için. Yani yani suçluluk duygusunu genelde o suçlu, o yürekte seni eleştiriyor ya. Ya bak o çalışıyor, ben çalışmıyorum. O yapıyor da ben yapmıyorum. Yani yok ben de en azından bir şey yapayım. Var ya bunu belki birçoğumuz yaşadık. Ben de hizmetimin parçası olayım. O egomu tatmin edeyim ya da o suçluluk duygusunu ortadan kaldırayım diye genelde hizmet ediyoruz. Ya da saygı olabilir ama öbür taraftan da ya. Ya. Tabii şimdi ağzımdan aldığın ikinci işte oydu. Tabii o oydu. Onu söyleyecektim şimdi. Başkaları tarafından ayıplanmamak için ya da Tanrı'nın gözüne daha iyi görünmek için. Yani bunu çoğaltabiliriz. Ya Tanrı'nın gözüne daha iyi görünmeye çalışıyorsun. Bak ben, çıkar tabii. Özü o zaten. Çıkar. Ya da insanlara daha iyi görünmek. Bak ben nasılım, ben nasıl hizmet ediyorum. Ulan gerçekten de Ahmet kardeş amma çalışıyor ya. Ya işte Ayşe kardeş ya da Fatma kardeş ne kadar güzel emek veriyor ya. Yani desinler. Desinler var ya, insanın egosunda, doğal yapısında olan bir varlık. İnsanın doğası bu değerli kardeşler. Onun için ben bu, tabii artık onu siz içinizden kendiniz yanıt verin. Tabii ki tam özü bu. Tabii ki ben orada artık bazı şeyleri siz yüreğinizde yanıt verin. Eğer yapıyorsak Rab için yapmamız lazım. Severek yapmamız lazım. Evet. Ya başkalarını sevmek ne ile başlar? Başkalarını sevmek ne ile başlar? Kendisini sevmekle. Güzel. Tabii doğru. Tabii. Evet. Yani başkalarını sevmek Rabbi sevmekle başlar. Rabbi sevmekle başlar. Eğer bakın, yani ben şimdi bunu söylerken bir kişiyi her zaman bir hedef almıyorum ama genel konuşuyorum. Ben de dahilim. Bu gruba ben de dahilim. Ben hep kendime de konuşuyorum aynı şekilde. Eğer ben Rabbi gerçekten ama gerçek anlamda seviyorsam, dilde değil, gerçek anlamda seviyorsam emin olun bir başka kardeşi sevmek hiç de zor gelmiyor bana. Demek ki başkalarını sevmek Rabbi sevmekle başlıyor. Ya da başka bir biçimde söylersek şöyle diyebiliriz. Tanrı'ya olan sevgi başkalarını sevmemizi sağlar. Tanrı'ya olan sevgi başkalarını sevmemizi sağlar. Şimdi evde kadın kocası tarafından sevildiğini anladığında, ama sözde değil, davranışlarında da tabii ki. Kadın görüyor ki kocam beni gerçekten seviyor. Şimdi o kadının kocasına boyun eğmesi zor mu? Kesinlikle zor değil. Şimdi çocukları düşünüyorum. Ben kendi çocuklarıma bakıyorum. Çocuklar görüyorlar ki gerçekten anne baba tarafından kucaklanıyorlar. Anne baba tarafından seviliyorlar. Eğer bir çocuk, hepimiz o çocukluk dönemini yaşadık, biliyorsak, görüyorsak, anlıyorsak ki evet babam beni seviyor, annem beni seviyor, emin olun babamın nesihatı bana acı vermiyor. Babamın uyarısı, babamın batırmalı konuşması ya da annemin batırmalı konuşması bana acı vermiyor. Çünkü biliyorum ki annem beni gerçek sevgiyle seviyor, babam beni gerçek sevgiyle kucaklıyor. Doğru mu? Ya, doğru. Aynı şekilde değil mi? Biz kendimiz, niye biz Rabbi seviyoruz? Sorayım size sorayım. Niye biz Rabbi seviyoruz? Tabii o bizi sevdi. Tabii ne kadar güzel. Yani ben Rabbi seviyorum ben çünkü fark ettim, hissettim, duyumsadım yüreğimde. Rab beni gerçekten sevdi. Ben onun için koşuyorum. Onun için koşuyorum. Onun için bir şeyler yapma çabası içerisindeyim. Büyük bir heyecanla. Heyecan veriyor mu Rabb'e hizmet etmek sizde? Amin. Doğru. Doğru. Bunları hep işte iki hafta içerisinde hep söyledik bunları. Aynı senin söylediğin sözleri burada tekrarladım sevgili Eylem. Çünkü o hizmet etti bize. Önce o hizmet etti bize. Önce o bize hizmet etti. Bakın ne diyor 13. bölümün ileriki ayetlerinde. 34 ve 35'e bakın. 13. bölümün 34 ve 35. ayetlerine bakın. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, dikkat edin, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Çok sevdiğim bir ayet. 1. Yuhanna mektubunda dedi ki, yine orada da buyruk var. Birbirinizi sevin diye. Şimdi ben bu ayeti okuduğum zaman kendime şu soruyu sordum. Şimdi dikkat edin. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Peki, bir imanlının, Rab ile birlikte yürümeye karar vermiş bir imanlının İşareti nedir? Ama bugün günümüzde çarmıh taşıyoruz değil mi boynumuzda? Sanki İsa'nın bir işareti olaraktan. Doğru mu? Artık bir o da tabii ki değişik anlamlarda amaçlar için kullanılıyor. Değerli kardeşler, gerçekten gerçek anlamda bir imanlının işareti diğer bir imanlı kardeşine duyduğu sevgidir. En büyük işaret bu. Bana baktıklarında bir işaret olaraktan bunu görmesi lazım. Benim eğer sizlere karşı duyduğum sevgi benden yansıyorsa ben bunu başardım demektir. Ya tabii, tabii. Ben şimdi bırak, ben onu söylesem ya benim de hayatımda iki kişi gıcık olduğum insanlar vardı iman etmeden önce. Şimdi evimizin hayatında birçokların hayatında var. Hadi ben o kadar gitmiyorum. O kadar yani kardeşindir, Rab'de kardeşin. Aynı aileyi paylaşıyorsun. Önce biz birbirimizi bir sevelim de dışarıdaki insanları sevmek pek fazla zor olmayacak. Önce biz kendimizi, birbirimizi sevelim. En büyük işaret bu. Biz bunu bu şekilde gösterebiliriz. Birbirimize olan sevgiyle kime ait olduğumuzu açıklayabiliriz, gösterebiliriz sevgili kardeşler. Tüm dünyaya örnek olması gerekiyor. Kardeşin bir kardeş olan sevgisi. Eğer birbirimizi suçluyor, eğer birbirimizi eleştiriyor, eğer birbirimizi yeriyorsak, paylıyorsak, değerli kardeşler, hem sana zarar verecek, hem o kardeşe zarar verecek, hem de Rabbin bedenine leke getirecektir. Bakın, Paulus Galatyalılara yazdığı mektupta bunu çok güzel dile getiriyor. Diyor ki, bakın, çok enteresandır. Galatyalılara yazdığı mektubun 5. bölümünde, 15. ayette, diyor ki, bulan okusun, kim bulduysa okusun. Ben de su içeyim.
5-15 değil mi?
5-15.
Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz.
Ya. Birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız sakının birbirinizi yok etmeyesiniz sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki hizmetten önce Rab'de olan diğer kardeşleri sevmek. Gerçek anlamda sevgi yoksa hizmet hiçbir zaman içten olmayacak, Rab'be yaparcasına olmayacak. Yuhanna 14, ayet 15. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna'nın ilk mektubunda da vurgulanıyor. 3. bölüm 16. ayet. 3-16. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekiyor. Şimdi içinde bulunduğumuz bu çağda bence tabii ki şu an birbirimiz için canımızı verme gereği yok. Ben Alper için ya da Alper Reşit için, Reşit Sami için canını vermek zorunda değil. Ama burada anlatılan odur. Verilen örnek budur aslında. Ama biz bu canı verme konusunu şu şekilde belki pratik olaraktan düşünebiliriz sevgili kardeşler. Birbirimize vereceğimiz hizmet ile, yani vereceğimiz destek ile, elimizden geleni yapmakla aslında bunu bu şekilde gösterebiliriz. Yani birbirimiz için koşmakla, birbirimiz için destek vermekle, birbirimiz için elimizden geleni yapmakla bunu bir şekilde gösterebiliriz. Canımızı fiziki anlamda vermesek bile hizmet yoluyla bunu göstermek mümkün. İkinci nokta, hızlı bir şekilde. Rabbimiz öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Neden? Birincisi dedi ki çünkü onları çok sevdiği için ayaklarını yıkadı. İkincisi neden? Çünkü sevgili kardeşler, Rabbimizin gözünde başkalarının ihtiyaçları çok daha öndeydi. Rabbimiz öğrencilerinin ayaklarını yıkadı çünkü başkalarının ihtiyaçlarına odaklanan biriydi. Başkalarının ihtiyaçları onun için çok daha önem taşıyordu. İkinci noktamız bu. Demek ki Eğer Rabbimiz gibi bizler de başkalarının ihtiyaçlarını önde tutarsak ne kadar güzel olur ya. Ne kadar harika olur. Ne kadar, ama zor bir şey değil mi? Kendi ihtiyacımız her zaman daha çok önde. Ya bu evli çiftlere bakıyorum bazen. Evli çiftler arasında bile bu var. Biliyor musun? Yani koca eşinden hizmet bekliyor. Değil mi? Kadın da kocasından ister istemez hizmet bekliyor. Çok doğal bir şekilde. Herkes bir şekilde önde olma gayreti içerisinde. Bir numara olma gayreti içerisinde. Birinci, önde olma gayreti içerisinde. Ama o gün de aynıydı. Bugün olduğu gibi değerli kardeşler. Bu hiçbir zaman değişmedi. Hep insana baktığımız zaman doğumundan itibaren insanoğlu başkalarını hep ileriye sürer. İhtiyaçları karşılansın diye. Doğru mu? İnsanın doğasında olan bir şey bu. Düşünün ya, bir bebek dünyaya geliyor. Annesi gelip o emziği, biberonu ya da verene kadar, memeyi emzirene kadar viyak viyak viyak avaza çıktığı kadar bağırıyor. İhtiyacı karşılansın diye. Doğru mu? Aydın'ın doğumuna ben girmiştim. O dünyaya gelir gelmez tabii doğal olaraktan göbeği falan kesildi, başladı ağlamaya. Ben aldım birazcık böyle o duyguyu yaşamak için. Böyle çok harika bir duyguydu. Gerçekten onu ben anlatamam kelimelerle. Tanrı'yı orada harika bir şekilde yücelttim. Emin ol, şimdi ben aldım böyle şeye koydum. Böyle buramı emmeye çalışıyor çocuk. Ama viyak viyak bağırıyor. Anladım. Mesajı anladım. Götürdüm annesine verdim. Hemen buldu. Başladı çup çup çup çup emmeye. Yani doğumdan itibaren başlıyor değil mi? Başkaları tarafından ihtiyaç karşılansın diye sevgili kardeşler. Aynı şekilde kardeşler arasında da inanılmaz bir çekişme var. Evde mesela görmüşüzdür değil mi kardeşler arasında? Şimdi bir kardeş, diyelim ki anne baba bir kardeşle ilgileniyor. Öbür kardeş görüyor bunu. Dikkati tamamen kendi üzerine çeksin diye inanılmaz hareketler yapıyor. Doğru mu? Ya bu da insanın doğasında olan bir şey. İnsanın doğasında olan bir şey. Yetişkin insan ne yapıyor? Yetişkin insan da daha yüksek ücret alabileceği bir iş arıyor kendisine. Ya da daha rahat bir ev arıyor kendisine. Ya da daha konforlu bir arabaya sahip olmak istiyor. Hep önde daha iyi, daha iyi, daha iyi. İnsanın doğasında olan bir şey bu. En iyisine ulaşma, gözde olma insanın doğası değerli kardeşler. Hepimizde var bu. Hepimizde var. Birileri geldiği zaman teşekkür ederim, çok güzel yaptın dediğinde hoşumuza gidiyor değil mi? Ama bunu yapmayın demiyorum ama bunu yapın tabii ki. İçinizden geliyorsa yapın. Buna da ihtiyaç var. Teşviğe, teşvik edilmeye hepimizin ihtiyaçları var sevgili kardeşler. Rabbimiz, düşünün değerli kardeşler. Ben düşünüyorum da birazcık kafanıza canlandırmaya çalışın. Gerçekten kafanıza canlandırmaya çalışın. Şimdi Rabbimiz o olayı gerçekleştirirken bir süre sonra, kısa bir süre sonra öleceğini biliyor muydu? Öleceğini biliyordu değil mi? Şimdi ben doğal olarak şunu düşünüyorum. Bir kişi öleceğini biliyorsa her şeyiyle, bütün varlığıyla kendisiyle uğraşır. Değil mi? Durumuyla, kendi içinde bulunduğu durumuyla uğraşır, ilgilenir. Doğru mu? Ama düşünün, kendi öleceğini bilmiş olmasına karşın bırakıyor kendi canını bir tarafa. Öğrencilerin ayaklarını nasıl yıkayacağım diye, onların ayaklarını nasıl temizleyeceğim diye uğraş içerisinde. Değerli kardeşler, ne kadar enteresan bir durum. Şimdi belki sona doğru geliyorum. Şöyle düşünelim. Yahuda'nın durumuna bakalım. Şimdi Yahuda ile İsa'yı birazcık karşılaştırmaya çalışacağım. Şimdi 200'lükle de olmuş olsa Yahuda gerçekten böyle yükselme, önde olma gayreti içerisindeydi. Lazar için ziyafet verilmişti. Lazar için. Yemekte otururlarken Meryem ne yapmıştı? Çok değerli olan sümbül yağını getirdi, yarım kilo kadar sümbül yağını getirdi. İsa'nın ayaklarına döktü, değil mi? Onları yıkadıktan sonra saçlarıyla onu kuruladı. Yahuda gördü mü bunu? Sanki ben insanları ne kadar çok iyi düşünüyorum. Aslında alakası yoktu. Çünkü öbür taraftan ortak kasadan para aşırıyordu. Başkalarını düşündüğüm şimdi yoktu Yahuda'nın. Ama sanki başkalarını düşünüyormuş gibi, bak burada ben ne kadar da sizleri düşünüyorum dercesine diyor ki, bakın çok enteresan. Eleştiriyor. Diyor ki bu yağ satılıp parası yoksullara neden verilmedi diyor. Ama bu başkalarıyla, başkalarını düşünen bir yapı içerisinde değildi Yahuda. Öyle bir şey olsaydı para, kasadan para aşırmazdı. Habire götürüyordu. Habire götürüyordu kasadan. Rabbimize bakıyoruz sevgili kardeşler. Yahuda böyle bir tutum içerisindeyken 2. bölüm, Filipiler 2. bölüm 5 ve 8. ayetler arasında diyor ki kul özünü alıp hizmetçi konumuna bürünerek, hizmetçi konumuna girerek ululuğunu, tanrılığını, yüceliğini bir yana bıraktı. Yani tanrılığı ile hizmet şeyini değiş tokuş yapmadı bir şekilde ama sadece hizmet yoluyla, hizmetçi olma yoluyla tanrılığını, yüceliğini göstermiş oldu. Hizmet ederek Tanrı'nın yüceliğini bir şekilde başkalarına göstermiş oldu. İsa Mesih'i ne harekete geçirdi? İsa Mesih'i ayağa kaldıran neydi yemekten? Neyi gördü? Onu mu gördü? İhtiyacı gördü, çok güzel. İsa'yı ayağa kaldıran neydi? Harekete geçiren neydi? Doğru, yanlış değil, yanlış değil. Ben bir kelime arıyorum.
Hizmet öneye bakmak için.
Evet. İsa'yı ne harekete geçirdi İsa'yı? Sevgi, çok güzel. İsa neye gördü de harekete geçti? Ha, bu. İsa'yı harekete geçiren öğrencilerin kirli ayaklarıydı. Bak, çok enteresan bir şey. Yaratılışta ben bunu sürekli paylaştım size. İsa Mesih, Tanrı ne yaptı? Yaratılışı tamamladı, değil mi? Hepinizle paylaştım bunu. Tanrı yaratılışı tamamladı 6 gün içerisinde. Değil mi? 7. gün istirahat etti diyor. Peki, istirahat eden, yaratılışın o doluluğunu yaşayan, bakaraktan dolu dolu yaşayan Tanrı ne zaman harekete geçti? Yaratılışta. Sen şimdi hala ayaklara, kirli ayaklara takıldın. Tanrı'yı harekete geçiren neydi hava? Neydi Enver?
Kirli ayaklar
Bak, kirli ayaklara takılmayın. Yaratılıştan söz ettim. Tanrı yaratılışı tamamladı, oturup dinlendi. Ama tekrar ayağa kalktı Tanrı, harekete geçti. Ne zaman harekete geçti Tanrı? Günah, günah. Adem'le Hava ne zaman günaha düştüler? Günah Tanrı'yı harekete geçirdi. İsa'yı harekete geçiren günahlar, kirli ayaklardı. Simgesel anlamda onların günahlarıydı. Ve aynı şekilde Tanrı'yı da harekete geçiren bizlerin günahlarıydı sevgili kardeşler. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Çünkü nasıl ki leğene su koyup ayakları suyla yıkadıysa, bizim günahlarımızı da kanıyla yıkaması gerekiyordu. Tıpkı suyla ayakları yıkadığı gibi. Kirli günahlarımızı, kirli yüreklerimizi, kirli doğamızı ancak kanıyla yıkayabilirdi. Ve kendi öz kanıyla, kusursuz kanıyla bunu yaptı. Hamdolsun. Gerçekten ona benzer olmanın yolu sevgili kardeşler, kendimizde değil, başkalarıyla ilgilenmekten geçer. Başkalarıyla. Evet, Filipiler 2-3-4'te şöyle okuyoruz. Her biriniz alçak gönüllükle öbürünü kendisinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil diyor. Başkalarının yararını gözetsin. Ben burada en çok sevdiğim söz hangisi biliyor musunuz? Başkalarının yararı. sözü çok hoşuma gidiyor. Başkalarının yararı. Şimdi şöyle size sorayım. İsa Mesih yeryüzüne ne için geldi? Kendi için mi geldi? Başkaları için geldi. Sen iyi haberi ne için, kim için şey yapıyorsun, paylaşıyorsun, anlatıyorsun? Başkaları kurtulsun diye. Demek ki başkalarına hizmet bizi onurlu kılıyor. Bizi büyük kılıyor. Büyüklüğün yolu nereden geçiyor biliyor musunuz? Büyüklüğün yolu hizmetten geçiyor. Büyük olmak isteyen önce hizmet etsin. Hizmet etmeyi öğrensin. Hizmet etmeyi öğrenen gerçek anlamda Rabbin gözünde en büyük olandır sevgili kardeşler. Ben size sorsam, örneğin şunu desem, desem ki nedir? Mesela bizim Türkiye'de çok meşhur bir basketçi Efe ya da Almanların çok meşhur bir basketçisi var. Nowitzki diye, değil mi? Şimdi o meşhur basketbolcu gibi olmak ne demek diye sorsam, Nowitzki gibi olmak ya da Efe gibi olmak ne demek diye sorsam ne dersiniz? Zenginlik, değil mi? Meşhur bir basketçi olmak demek zengin olmak, değil mi? Zenginlik, gözde olmak, kişiler tarafından övülmek, sevilmek. Doğru mu? Peki İsa Mesih gibi olmak ne demek? Başkaları için hizmet etmek demek. Eğer iyi bir basketbolcu olmak için Nowitzki'yi örnek alıyorsan, bu o anlama geliyorsa, İsa Mesih gibi olmanın da yolu meşhur olmaktan geçmiyor, önde olmaktan geçmiyor, bir numara olmaktan geçmiyor, hizmet etmekten geçiyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Evet. Son derken hala sona gelmedik. İyi. Bitireceğim ama çünkü haftaya kaymasın bu. Birazcık atlarız. İsa bölümün 17. ayetine bakın. 13. bölümü. Yuhanna 13. bölümün 17. ayetinde ne diyor? Bildiğiniz bu şeyler, bu şeyleri yaparsanız diyor, ne mutlu size. Ne mutlu size. Niye ne mutlu? Eğer hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşuyorsan, ne mutlu sana Eylem. Ne mutlu sana Recep, ne mutlu sana Bülent. Ne mutlu sizlere sevgili kardeşler. Evet, bir şeyi bilmek başka, bildiğin bir şeyi yerine getirip yapmak bambaşka bir şey. Doğru mu? Hangimiz bilmiyor ki hizmet çok önemli bir şey kutsal kitapta? Hepimiz biliyoruz değil mi? Ama hangi oranda bunu yapıyoruz? Koskoca bir soru işareti. Herkes kendi yüreğinde yanıtını versin. Bakın ne diyor 27. ayette? Luka 22. bölümün 27. ayetinde. Luka 22, ayet 27. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı? Hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Evet, son olarak diyorum ki İsa'yı neden seviyorsunuz? Size soruyorum. İsa'yı neden seviyorsunuz? İsa'yı neden seviyorsunuz? Sami, İsa'yı neden seviyorsun? Yüreğinden geldiği gibi söyle, hiç. Bu retorik soru değil. Bu cevap beklediğim bir soru. Tabii. Evet, günahlara döktüğü için, evet. Ya. Ya. Evet. Genel olarak bak, hepimiz diyoruz ki bizim için hayatını feda etmiş olduğu için biz onu seviyoruz. Bizim için hayatını feda ettiği için biz onu seviyoruz. Ama kutsal kitaba baktığım zaman ben başka bir yanıt buluyorum. İlginç. Biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Bakın ne diyor? Çok ilginç. 1. Yuhanna 4. bölümü açın. 1. Yuhanna 4. bölümü açın. 19. ayet. Niçin sevdiğimizi Yuhanna orada yanıtlıyor.
Kaçıncı ayet?
19. 4-19. Birinci Yuhanna mektubu. Yuhanna değil, birinci Yuhanna mektubu. 4-19.
Bizse ya. Seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi.
Bak, biz seviyoruz. Neden? Çünkü önce o bizi sevdi. Demek ki bizim onu sevmemizin nedeni önce onun bizi sevmiş olmasından kaynaklanıyor sevgili kardeşler. İsa bizi sevmemiş olsaydı biz de onu zaten sevemezdik. Eğer ben sizi seviyorsam, bunu da gösteriyorsam eminim ki sizler de beni seveceksiniz. Eşler arasında da, kardeşler arasında da, toplum arasında da en geçerli ilke bu sevgili kardeşler. Peki ben bunu nasıl göstereceğim bu sevgiyi aramızda? Hizmet ederek. Nasıl göstereceğim? İşaret nedir? Haç değil. Haçı takın. Onda bir utanç yok. Takmak isteyen taksın. Eleştirmiyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Ama işaretimiz hizmet olsun. Rabbe ait olduğumuzu hizmet ederek, bir işaret olaraktan, hizmet ederekten onu gösterelim. Sır burada sevgili kardeşler. Ve Markos 10:43'ü atıyoruz, açıyoruz ve bitiriyoruz. Markos 10 ayet 43. Oku bakalım.
Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun.
Büyük olmak istiyor musun? Önde olmak istiyor musun? O zaman kardeşlerin hizmetkarı olacaksın. Bu ayeti de ezberleyelim lütfen. 10:45'i ezberlemenizi söyledim ve bu 43'ü de ezberlemenizi sizden rica ediyorum. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Demek ki Mesih'in egemenliğindeki büyüklük neyle anlaşılıyor? Mesih'in egemenliğindeki büyüklük neyle anlaşılıyor? Hizmet etmekle anlaşılıyor. Hizmet ettiğimiz, hizmet verdiğimiz emek bizim kime ait olduğumuzu gösterecektir. Yüreklerimizi eğiyoruz. Her zaman yaptığımız gibi bitirme çabası içerisinde olduğum için 15 dakika röter yaptık. Ama önemli bir konuydu. Artık merak etme, sizi hizmetle sık boğaz yapmayacağım. Ama yüreklerimizi eğelim. Rab eminim ki yüreğimizde ancak değişimi yarattığında bizler değişebiliriz. Dua edelim. Eksiklerimizi Rab bize göstersin. Zayıf olduğumuz noktaları Rab bize açıklasın. Ve 30 saniye sonunda da Sami her zamanki gibi duayla kapatır.